Evet. Burada kalmıştık. Burada bitirmiştik, tamamlamıştık. Ve bugün sizlere karıncalar hakkında. Evet, teşekkür ederim. Çekirgeler hakkında konuşacağız. Üçüncü yaratık çekirgeler. Şimdi çekirgelerin 27. ayetine bakarsak, Süleyman'ın meselleri 30. bölümün 27. ayetine bakarsak, orada şöyle bir ifade yer alıyor. Also good. Çekirgeler. Çekirgelere bakıyoruz 27. ayete. Şöyle bir ifade var. Çekirgelerin kralı yoktur diyor. Bakın şeyi vardı değil mi? Karıncalarda bir öncü vardı. Ama çekirgelerde bir özellik kralı yok. Bir öncüsü yok. Öncülük eden yok. Ama diyor bir özelliği var. Bölük bölük ilerliyorlar. Şimdi bu ayete bakaraktan şunu soralım kendimize. Hikmetli Süleyman karıncaların bir özelliğinin öncüsü, bir önderi olduğunu söylüyor. Ama çekirgelerin bir öncüsü, bir kralı, bir önderi olmadığını söylüyor. Ama öne çıkan çok önemli bir özelliği var bu çekirgelerin. Bu ayete göre, 27. ayete göre öne çıkan özellik nedir? Buraya baktığınız zaman bu okuduğum ayette. Kralları yok. İlerliyorlar. Bir daha söyle. Ha, bakın bu çok önemli. Siz bir çekirgeye bakın. Tek bir çekirge gördüğünüz zaman zayıf, güçsüz, hiçbir sanki zararı olmayan, kendi başına zavallı bir yaratık görünümü var. Ama bu çekirgeler bir bütünlük içerisinde, grup içerisinde oldukları zaman, grup halinde hareket ettikleri zaman olağanüstü bir güç yaratıyorlar. Bu bizim aklımızda kalan özellik olsun. Çekirgeler tek başına değil, grup halinde olduklarında olağanüstü bir güç ortaya çıkıyor. Şimdi düşünün değerli kardeşler. Bugün televizyonlarda, Amerika'da bu daha çok oluyor, çekirgelerin saldırısına uğruyorlar. Ve bu çekirgeler grup halinde önüne hangi ekin türü olursa olsun bütün ekinleri yok edebilecek, tahrip edebilecek yeterli güce sahipler. Grup halinde hareket ettikleri zaman. Ve bir yerde okudum, Amerika'da bu olmuş. Bir grup halinde çekirgeler ekinlere saldırdıklarında 20 bin ton, dikkat edin, 20 ton değil, 20 bin ton ekini bir günde hallediyorlar. 20 bin ton ekini. Peki, 20 bin ton ekinin yok edilişini kafada canlandırın ve bu ekinin yok edilişi bize neyi gösteriyor? Bir bütünlük içerisinde hareket edildiğinde ortaya çıkan gücü ortaya çıkartıyor. Değerli kardeşler. Şimdi hatırlayalım. Kutsal kitapta çok güzel bir olay var çekirgelerle ilgili. Biliyorsunuz Mısır firavunu izin vermedi halkın gitmesine değil mi? Ve Tanrı o firavunu çok ilginç bir şekilde cezalandırdı değil mi? Hatırlıyor musunuz? Çıkış 10. bölüm. Bakınız çıkış 10. bölüme. Çıkış kitabı 10. bölüm. Çıkış 10. Tekvin yani yaratılış, çıkış, ikinci kitap çıkış oluyor. 2. Musa kitabı 10. bölüm 15. ayeti okur mu bir kardeş? Sami bulduysan bir okur musun?
Toprağın üzerine öyle kapladılar ki ülke kapkara kesildi. Bütün bitkileri dolunun zarar vermediği ağaçlarda kalan meyvelerin hepsini yediler. Mısır'ın hiçbir yerinde ne ağaçlarda ne de kırdaki bitkilerde yeşillik kalmadı.
Düşünün bak, Mısır'ın hiçbir yerinde. O zaman onaylıyor değil mi? 20 bin ton. Onaylıyor. Görebiliyor musunuz sevgili kardeşler? Aynı şu az önce ifade ettiğim gibi. Birlik içerisinde olduklarında, grup halinde hareket ettiklerinde olağanüstü bir güç ortaya çıkıyor. Demek ki şunu söyleyebiliriz. Kendi başımıza buyruk, kendi kafamıza göre hareket ettiğimiz zaman zayıf ve güçsüz düşüyoruz ve kendimizi eğer o birliktelik içerisinden kopardığımızda, ayırdığımızda zayıflıyoruz sevgili kardeşler. Bunun altını önemli çizmek istiyorum. Demek ki bizler eğer gücümüzü başkalarıyla birleştirdiğimiz zaman, bizler bir aileyiz değil mi? Bir bütünlük içerisinde, uyum içerisinde, grup halinde hareket ettiğimiz zaman, o gücümüzü birleştirdiğimiz zaman tek başımıza, dikkat edin, tek başımıza yapamadığımızı bir bütünlük içerisindeyken yapabilme noktasına gelebiliyoruz değerli kardeşler. Tek başımıza yapamadığımızı bir bütünlük içerisinde hareket ettiğimiz zaman bunu başarabilme noktasına geliyoruz. Büyüklerimizin çok güzel bir ifadesi var. Birlikten ne doğar? Güç doğar, kuvvet doğar. Büyüklerimiz bunu söylemiş. Bir de bir elin nesi var? İki elin sesi var. Değil mi? Demek ki bir elde ses yok ama iki el bir araya geldiği zaman bir güç oluşturuyor. Ben bunu bir ara vermiştim. Yanlış hatırlamıyorsam. Babam 1977 senesinde emekli oldu. Emekli olduğunda aldığı emekli parasıyla bizim bahçeli bir evimiz vardı. Ve bahçeli evimizi iki katlı ev yaptırdı. Yani inşaat yaptırdı. Ben de evimizin elektrik işini yaptım. O zaman okuyordum teknik lisede. Ve tabii ki dayım müteahhitti ve dayım evi yapıyordu. Biz de yardım ediyorduk. Nasıl yardım ediyorduk? Kum taşıyorduk. Ondan sonra harç taşıyorduk ya da tuğla taşıyorduk. Şimdi ilginç olan bir şey, ben mesela ancak 4 ya da 5 tane tuğlayı taşıyabiliyordum. Arkadaşım da ancak 4 ya da 5 tuğlayı taşıyordu. Ve bizler baktık ki bu 4-5 tuğla taşımakla bir gidişte 8 tuğlayı 10 tuğlayı taşımakla bu iş olmayacak. Bir kamyon tuğlayı içeriye taşımamız lazımdı. Düşünebiliyor musunuz? Ve biz ne yaptık biliyor musunuz? Tam işte Türklere uyan bir pratik bir çözüm bulduk. Bir tahta bulduk geniş, şöyle bir 50 santime yakın. Uzunluğu 2 metreye yakın. Üzerine tuğlaları koyduk. Bir ucundan o tuttu, bir ucundan ben tuttum. Tahmin edebilir misiniz? Biz ikimiz gücü birleştirdiğimiz zaman ikimiz kaç tuğla taşıdık? 20, o kadar da değil ya. Tam 30'a yakın, belki 28 belki 30. 30'a yakın tuğlayı birlikte taşıdık sevgili kardeşler. O zaman diyebilir miyiz? Birlikten kuvvet doğuyor. Bakın bunu lütfen içinize sindirin. Tekrar vurguluyorum. Birlikten kuvvet doğuyor. Evet. Bir daha söyle. Bir günle yaz gelmez. Bir demet olması lazım değil mi? Çok doğru. Şimdi Nehemiya'yı anımsayın. Nehemiya'yı. Nehemiya o yıkılan Yeruşalim duvarlarını onarmak için bir iş başlattı, bir mücadele başlattı ve bütün engellere rağmen onlar yıkılan duvarları onarırken bir takım engellerle karşılaştılar ama bütün engellere rağmen sevgili kardeşler duvarı bitirmeyi başarmışlardı. Nasıl yaptı bunu Nehemiya biliyor musunuz? Sadece dua ederek bunu başardı. Hayır. Sadece dua ederek değil. Tek başına da değil. Değerli kardeşler, Nehemiya kitabının 3. bölümüne bakarsanız, yani aslında Türkçe'de 4. bölüm ama Almanca'da 3. bölüm olaraktan geçiyor. Ona baktım. Almanca'da 3. bölüm 38. ayet. Türkçe'de 4. bölüm 6. ayet. Türkçe'de 4. bölüm 6. ayet. Almanca'da 3. bölüm 38. ayette. Oraya baktığınız zaman çok net bir şekilde o 3. bölümde isimleri teker teker dile getiriliyor. Her bir kişinin yüklendiği bir sorumluluk vardı. Ve orada görüyoruz ki her bir kişi hizmetin bir parçası oldu sevgili kardeşler. Herkes hizmetin bir ucundan tuttu. Ve bakıyorsunuz isim isim sıralanıyor o üçüncü bölümde. Ve ayet ne diyor? Diyor ki yarı yüksekliğe kadar surru tamamladık. Bakın burası çok önemli. Altını çizin lütfen. Çünkü 4. bölüm 6. ayet. Çünkü herkes canla başla çalışıyorlardı. Hedefe nasıl ulaştılar? Aynı istekle, aynı arzuyla, bütün özveriyle, gücünü, güçlerini ortaya koyaraktan emek verdiler, çalıştılar ve ne yaptılar? Sonuca ulaştılar. Nehemiya yalnız değildi. Bir bütünlük içerisinde uğraşın sonucu, o önemli değil, lütfen, o hiç önemli değil. Bir bütünlük içerisinde çalışmanın sonucu, hedeflenen yüksekliğin yarısına ulaşmışlardı. Demek ki bir bütünlük içerisinde atılan kararlı adımlar ne yapıyor sevgili kardeşler? Bizleri istenilen sonuçlara ulaştırıyor. Dikkat edin. Birlikte bütünlük içerisinde atılan adımların sonucunda bizler istenilen hedefe ulaşıyoruz. Evet. Musa'da bir başka örnek. Şimdi biliyorsunuz Musa Amaleklere karşı, düşmanlara karşı savaşırken Musa'nın görevi neydi? Yeşu'nun görevi neydi? Onun çırağı. Daha sonra kalfalık yaptı, sonra da ustalık yaptı Yeşu. Musa'nın görevi neydi? Yeşu'nun görevi neydi? Bilen var mı? Evet. Şimdi bak Musa ne yapıyordu? Yukarıda dua ediyordu. Evet Musa tepede dua ediyordu. Yeşu ne yapıyordu? Aşağıda Amaleklerle savaşıyordu. Ama çok ilginç. Musa Yeşu için dua ederken Musa'nın da yalnız olmadığını görüyoruz. Musa da yalnız değildi. Musa'nın yanında kimler vardı? Tanrı zaten var da. Hacı burada kim var? Bana destek burada kim var abi? Sen varsın. Tanrı var mı? Sen varsın. Değil mi? Sen varsın. Hava var. Sami var. Tabii. Şimdi bak. Bak Musa'nın yanında Harun ve Hur vardı. Harun ve Hur beraber ne yaptılar biliyor musunuz? Bir kolunu buradan kaldırdılar. Çünkü dua ederken yoruldu. Musa elleri aşağı düşünce savaşı kaybetmeye başladı Yeşu aşağıda. Ama eller yukarıdayken kaldığı sürece savaşta Amaleklere karşı Yeşu başarı elde etti. Ama bakın çok ilginç. Şimdi Yeşu ayakta, kollar havada, bir Hur bir taraftan, Harun bir taraftan destekliyor. Ama Musa'nın yanında bir şekilde bir pratik çözüm buldular. Biliyor musunuz? İster istemez Musa da ayakta dikilirken yoruldu. Bak, Bir şey yaptılar, bir çözüm buldular Musa'ya. Musa'nın altına, yok, Musa'nın oturabileceği, oturmak için altına taş getirdiler. Musa yere oturabilmesi için pratik bir çözüm buldular ve altına taş getirdiler. Bakabiliyor musunuz? Musa, bak, Yeşu yalnız değil. Musa destekçi. Ama Musa yalnız değil. Hur ve Harun destekçi. Görebiliyor musunuz? Tam bir takım işi sevgili kardeşler. Bütünlük içerisinde, takım ve birliktelik içerisinde hedefe ulaştılar. Bakın, çıkış 10. bölüme bakın. 17. bölüme bakın. Çıkış 17. bölüm ayet 12. Çıkış 17 ayet 12. Bu çok önemli bir ifade. Bakın ne diyor? Güneş batıncaya dek, güneş batıncaya dek Musa'nın elleri yukarıda kaldı diyor. Bu yukarıda kalmasının nedeni aldığı destekti değerli kardeşler. Eğer o destek olmasaydı Musa tek başına bu işi götüremezdi. Hur'un ve Harun'un desteğine ihtiyaç vardı sevgili kardeşler. Sizler de ne yapabilirsiniz? Dualarınızla benim ellerimi yukarıda tutabilirsiniz. Koştuğum bu zor hizmet alanında benim ellerimi yukarıda tutabilirsiniz. Nasıl tutabilirsiniz? Musa gibi dualarınızla her gün bana destek vererekten. Bakın, veriyor musunuz diye sormuyorum bu sefer. Benim ellerimin yukarıda olması için sizin dualarınıza ihtiyacım var sevgili kardeşler. Onun için Galatyalılar 6. bölümde 2. ayette çok iyi bilinen bir ayet var. Ne diyor 6:2'de? Birbirinizin yükünü taşıyın. Bu yükü taşımak bizi inletmesin. Bu yükü taşımak bize sıkıntı vermesin. Büyük bir sevinçle birbirimizin yükünü taşımaya devam edelim sevgili kardeşler. Onun için bakın Romalılar 12. bölüme, burada da güzel bir ayet var. Romalılar 12 ayet 12 ve 13'te burada diyor ki kendinizi duaya verin. Dikkat edin, kendinizi duaya verin. İhtiyaç içinde olan kutsallara bak. Değil mi? Bak, bu bugünkü hacının söylediği düşünceye de destek veriyor. Kutsallara bakın ne diyor? Yardım edin. Her insana yardım edeceğiz ama kutsallar çok önemli. Rabbin çocuğuna destek çok önemli. Rabbin çocuğuna destek yine Rabbin çocuğu tarafından veriliyor. Ben Rabbin çocuğuna destek vermem lazım. Hacı bana destek, ben hacıya destek. Ben Sami'ye destek, Sami bana destek. Hepimiz birbirimize destek vererekten devam edeceğiz sevgili kardeşler. Ve birbirimize vereceğimiz destek sonucu, nasıl ki çekirgeler hedefe ulaşıyorsa, zafere ulaşıyorsa, istedikleri hedefe ulaşıyorlarsa, bizler de bütünlük içerisinde zafer elde edeceğiz. Adım adım ama birlikte, bir bütünlük içerisinde adımlarımızı atarak sevgili kardeşler. Ama birbirimizi üzerek, ama birbirimizi acıtarak, birbirimize küserek, birbirimize ağız burun yamutarak ya da alınarak topluluğun gelişmesine katkı sağlayamayız. Bunu açıkça söylüyorum. Ya niye o ağzını bana öyle baktı? Ya niye bana onu öyle konuştu? Burada şunu iyice hatırlayın sevgili kardeşler. Burada hiçbirimiz, ne sizin sözleriniz beni acıtmalı, ne benim sözlerim sizi acıtmalı. Biz birbirimizi nasıl geçen hafta böyle tatlı bir şekilde içimizi dökerekten konuştuk. Açık, şeffaf, bütünlük içerisinde hareket etmemiz lazım. Eğer hedefe ulaşmak istiyorsak, eğer çok canların kurtuluşuna aracı olmak istiyorsak, bu topluluğun gelişimine katkı sağlamak istiyorsak, çekirgeler gibi bir bütünlük içerisinde hareket etmeliyiz. Biz onlar gibi 20 ton, 20 bin ton ürünü yok etmiyoruz. Ama biz günahı yok ediyoruz belki. O günahın elinde tutsak olan canların kurtuluşuna aracı oluyoruz her birimiz. Nasıl? Yine bütünlük içerisinde. Bugün sevgili kardeşler, modern dünyada buna bir isim vermişler. Buna sinerji demişler. Yani görevdeşlik. Nasıl ki aynı ülkede doğmuş, büyümüş insanların ne diyorlar? Vatandaş diyorlar. Değil mi? Arkadaş deyince ne oluyor? Arkadaş. Yani arkasında bulunan, her durum yanında destek olan anlamında. Bu sinerjinin de Türkçe karşılığı görevdeşlik demek. Yani ayrı ayrı görevlerin, hepimizin görevleri farklı, ayrı ayrı görevlerin bir araya getirilerekten değerli kardeşler, aynı hedefe doğru çalışmak anlamında. Görevlerin birleştirilmesi, sinerjinin anlamı bu. Yani birlikte çalışırken, beraber çalışırken elde edilen güç. Ama çok ilginç, çok ilginç, bireyler, yani Recep ya da Özlem ya da Sami, tek başına çalışırken bizim güçlerimizin toplamından çok daha fazla bir güç anlamına geliyor sinerji. Nasıl? Bunu matematik olaraktan düşünürsek şöyle diyebiliriz. 1 artı 1 eşittir 3. 1 artı 1 artı 1 eşittir 1 artı 1 artı 1 eşittir 4. Sinerjinin anlamı bu. Yani 1 artı 1 eşittir 2 değil 3. 1 artı 1 artı 1 artı eşittir 3 değil 4. Sinerjinin anlamı bu sevgili kardeşler. Yani şöyle düşünmemiz lazım. Şimdi tuğladan örnek verdim değil mi? Düşünün. Şimdi normalde arkadaşımın taşıyacağı 4 tuğla, 5 tuğla. Benim taşıyacağım kaç tuğla? Yine 4 tuğla, 5 tuğla. Ama ben normalde topladığım zaman normalde toplandığı zaman toplandığı zaman değerli kardeşler ne oluyor? Normalde 8 ya da 10 tuğla yapması lazım. Doğru mu? 8 ya da 10 tuğla yapması lazım. Ama ne yaptı? 30'a yakın tuğla yaptı. Demek ki güçler birleştirildiği zaman normal kişilerde mevcut olan gücün çok daha üstüne, 2 katına, 3 katına, 5 katına çıkıyor. Anlatabiliyor muyum? Şimdi şöyle düşünün. İki ayrı kişinin mevcut olan güçlerinden çok daha fazla oluyor sinerji. Anlaşıldı mı bu? Anlaşıldı mı bu?
Evet.
Yani 1 artı 1 eşittir 2 değil 3 oluyor. Yani 4 tuğla 4 tuğla eşittir 8 olması lazım değil mi? Ama biz 30 tuğla taşıdık. Demek ki güçler birleştiği zaman, anlaşılsın diye söylüyorum. Güçler birleştiği zaman olağanüstü bir güç ortaya çıkıyor. İşte çekirgelerin yaptığı bu. Grup halinde, bütünlük içerisinde hareket ettikleri zaman ne yapıyorlar? 20 bin ton ürünü hallediyorlar. Bu kadar açık, bu kadar net. Bir yerde okudum. Adamın adı Howard Hawk adında bir kişi. Bu kişi çok zengin bir Amerikalı. Ve bu kişi öldüğü zaman geriye milyarlar dolar geride miras bırakmış. Ama bu kişinin çok önemli bir özelliği vardı. Bu kişi aslında yaşamını çok güzel bir şekilde devam ettirirken ölmeden son 3 yılını tüm dış dünyaya kapatarak, kendi içine kapanarak yaşadı. Yani insanlardan kendini soyutlayarak yaşamaya çalıştı. Ve sonunda evinde ölü olaraktan bulundu bu kişi. Ve bir deri bir kemik kalmıştı. Benim burada tabii o içine kapanmasının nedeni mevcut zenginliği başkaları tarafından yok edilmesin diye korkudan dolayı içine kapandı. 3 yıl boyunca dış dünyayla, insanlarla ilişkisini koparttı bu insan. Benim burada söylemeye çalıştığım nokta şu sevgili kardeşler. Eğer bizler de dış dünyayla ya da birbirimizle olan ilişkimizi, insanlarla ilişkimizi kopardığımız zaman sağlıklı bir şekilde hayatımızı sürdüremeyiz. Neden? Çünkü insan sosyal bir sosyal bir varlık. Doğru mu? İnsan sosyal bir varlık. Eğer insan sosyal bir varlık olmasaydı, o zaman Adem yaratıldığı zaman Adem'in yalnız kalması iyidir derdi Tanrı. Adem'in yalnız yaşamasına izin verirdi. Ama ne yaptı? Eksikliği, yalnızlığın iyi olmadığını görerekten eksikliği ne yaptı? Havayı yarataraktan o eksikliği güzel bir şekilde tamamladı sevgili kardeşler. Demek ki buradaki gerçek şu. Her birimizin birbirimize ihtiyacı var. Benim sana ihtiyacım var Ayşe. Ayşe'nin Özlem'e ihtiyacı var. Özlem'in de Yasemin'e ihtiyacı var. Yasemin'in de Dile'ye, Dile'in de Kerstin'e. Hepimizin birbirine ihtiyacı var. Evet. Bakın, belki size birkaç ayet söyleyeceğim. Bu birbirimize kutsal kitaba baktığım zaman bu birbirimiz sözü çok çok var kutsal kitapta. Ama ben birkaçını paylaştırmak istiyorum. Ayşe bize 13. bölüm Yuhanna 13:34'ü açsın. Türkçe yok mu? Sende de Türkçe yok. Hacılar da Türkçe yok. Sami bize 13 Yuhanna 13:34'ü açsın. Enver de Romalılar 12:10 ve diyelim Hava da Galatyalılar 5:13'ü açsın. Galatyalılar 5:13 ve Özlem de Efesliler 4:2'yi açsın. Ve Özlem açtın değil mi? Evet. 4:2 mi dedim? 4:2 Efesliler 4:2. Sen de Hatice 1. Selanikliler 5. bölüm 11. ayet. 1. Selanikliler 5. bölüm 11. ayet. Sami bize önce okuyacak. Herkes buldu mu? 1. Selanikliler 5. bölüm 11. Senin Galatyalılar 5:13. Galatyalılar 5:13. Evet, Sami lütfen okusun, dinliyoruz. Yuhanna 13:34 ne diyor?
Benim okuyacağım ayeti Enver kardeş bugün bize anımsatmıştı.
Evet. Evet.
Size yeni bir buyruk veriyorum. Birbirinizi sevin. Sizi sevdiğim gibi siz de birbirinizi sevin.
Ha, bak bir ayette iki kez birbirinizi sözü var. Birbirinizi sevin. Birbirinizi sevin. Evet, ondan sonra bakıyoruz. Romalılar 12:10.
Birbirinize kardeşlik sevgisiyle bağlı olun. Birbirinize saygı göstermekte yarışın.
Ha, birbirinize saygı göstermekte yarışın. Nedir? Birbirinize karşı saygı göstermekte yarışın. Galatyalılar 5:13 ne diyor? Bakın birbirinize sevgiyle hizmet edin. Evet, ondan sonra Efes 4:2 ne diyor?
Her bakımdan alçak gönüllü, yumuşak huylu, sabırlı olun. Birbirinize sevgiyle, hoşgörüyle davranın.
Yine bak birbirinize karşı çok önemli. Ve 1. Selanikliler 5:11 ne diyor Hatice kardeş? Gördün mü? Birbirinizi yüreklendirip birbirinizi ruhça geliştirin. Birbirimizi geliştirmeliyiz. Birbirimizi sevmeliyiz. Birbirimize hizmet etmeliyiz. Birbirimize. Görebiliyor musunuz? Demek ki burada çıkan gerçek şu. Birbirimiz tarafından isteklendirilmeye, birbirimiz tarafından cesaretlendirilmeye, birbirimiz tarafından yardım edilmeye ihtiyacı olan varlıklarız. Demek ki insan sosyal bir varlık. Birbirimize her birimizin ihtiyacı var sevgili kardeşler. Bunu açık bir dille ifade ediyorum. Evet. Paulos aynı zamanda bu konuya, bu birliktelik içerisinde hareket etmek noktasında gerçekten çok şeyler söylüyor kutsal kitapta. Özellikle Korintoslara yazmış olduğu 1. mektubunda orada Rabbimizin gücünden söz ediyor ve bu güç İnsan yüreğinde, iman eden kişinin yüreğinde konut kuruyor. Nasıl konut kuruyor? Kutsal ruhu aracılığıyla konut kuruyor. Demek ki Rabbimizin gücü kutsal ruh aracılığıyla bizim yüreğimizde konut kuruyor. Bizde güç var mı? Var. Ne aracılığıyla güç var bizde? Tanrı'nın ruhu aracılığıyla bizde güç var sevgili kardeşler. Onun için kutsal kitapta 1. Korintus'a 12. bölümün 27. ayetinde sizler Mesih'in bedenisiniz, ayrı ayrı üyelerisiniz. Demek ki ayrı ayrıyız ama bir bedene aitiz ve bütün uzuvlar uyum içerisinde hareket ettiği gibi bedenin bütün parçaları da uyum içerisinde hareket ederekten bedenin sağlığı için hizmet etmesi gerekiyor. Bizler de birbirimize destek vererek, birbirimizi kucaklayarak, teselli ederek devam etmemiz gerekiyor sevgili kardeşler. Demek ki hizmet ettikçe gücümüzü birleştiriyoruz. Dikkat edin, tekrar söylüyorum. Hizmet ettikçe gücümüzü birleştiriyoruz. Ve birlikte hareket ettikçe de bir şeyin olmamasına neden oluyoruz. Bir bütünlük içerisinde hareket ettikçe bir şeyler olmuyor aramızda. Ne olmuyor biliyor musunuz? Rekabet olmuyor ve çekişme, kavga, dövüş olmuyor. Bakın çekirgelerin en büyük özelliği var ya, birbirleriyle itişip kakışmıyorlar ha. Birbirlerini de küçümsemiyorlar. Uyum içerisindeler. Şimdi bizler de eğer birliktelik içerisinde zafer elde etmek istiyorsak, o zafere ulaşabilmek için bir bütünlük içerisinde olmak bizi çekişmeden uzaklaştırıyor. Rekabetten uzaklaştırıyor. Rekabeti ortadan kaldırıyor, çekişmeyi ortadan kaldırıyor. Demek ki niye biz birlikte hareket etmeyelim ki? Demek ki eğer çekişiyorsak, eğer birbirimizi kemiriyorsak, demek ki birliktelik sağlıklı bir şekilde hareket etmiyor. Yani devam etmiyor. Doğru mu? Şimdi insan birbiriyle ilgilenmeye başladığı zaman hiç çelişki, çekişme, rekabet olmaz. Ama bütünlük içerisinde hareket edildikçe o çirkin davranışlar tamamen ortadan kalkıyor. Onun için ben şunu söylüyorum. Çok açık ve net bir şekilde biz kavramı, dikkat edin, B-İ-Z, biz, we dediğimiz olay, biz kavramı benden ve senden daha kuvvetli. Sinerjiyi düşünün, değil mi? Benden ve senden daha kuvvetli. Ben evlilik konusunu paylaşırken söylemiştim. Eğer biz kavramı, biz düşüncesi evlilik ilişkisi içerisine oturmuşsa, yerleşmişse sevgili kardeşler, ben iddia ediyorum ki o aile sağlıklıdır. O ailedeki ilişkiler düzen içerisindedir. Ve o aile etkin bir şekilde varlığını sürdürmeye devam edebilir. Demek ki eğer biz ilişkisi oturmuşsa. O zaman şöyle diyebiliriz özet olarak da. Ben buraya yazdım, onu size okumak istiyorum. Ben, benim, sen, senin. Dikkat edin. Ben, benim, sen, senin ayrımcılığından, biz ve bizim bütünleşmesine doğru bir ilerleyiş olması gerekiyor. Yani şeyden soyutluyorsun kendini, ben, benim, sen, senin kavramından soyutluyorsun kendini, o ayrımcılıktan kendini çekişmeden uzaklaştırıyorsun, biz ve bizim bütünleşmesine dönüşmesi gerekiyor bizim ilişkilerimiz. Demek ki eğer takım biz olmuşsa, eğer takım biz olmuşsa başarı vardır. Eğer takım biz olmamışsa başarı yoktur. Eğer biz burada bu küçük sürü biz olmadıkça Rab o istediği kadar aramızda iş yapabilsin. Çünkü Rab bizde çalışıyor. Üzerine düşeni yapıyor Rab. Ama bizden de kendi üzerimize düşeni yapmamızı istiyor. Bizler de birlik ve bütünlük içerisinde hareket etmemiz gerekiyor. Ve bunu biz, Paulos bunu bize Efeslere yazan mektupta çok güzel bir şekilde ifade ediyor. Kilisenin birlikteliğinin nasıl olması gerektiği konusunda. Bakınız 4. bölüme, Efesler 4. Ve 4:16. ayet. Tercümede zorluk varsa takviyeler olsun canım. Ya 4. bölüm 16. ayet. Ne diyor?
Onun önderliğinde bütün beden her eklemin yardımıyla kenetlenip kaynaşmış olarak her üyesinin düzenli işleyişiyle büyüyüp sevgide gelişiyor.
Şimdi sevgide gelişmenin yolu ne burada? Kenetlenmiş olması. Yardımıyla tamam. Ama orada çok önemli bir şey var sevgili kardeşler. Bak her bir daha okur musun ayeti? Sami bir daha okur musun ayeti?
Onun önderdiğinde bütün beden her eklemin yardımıyla kenetlenip kaynaşmış olarak her üyesinin düzenli işleyişiyle büyüyüp sevgide gelişiyor.
Evet şöyle. Doğru. Doğru. Doğru. Çok doğru. Ya. Tamam, çok güzel. O zaman şöyle diyebilirim. Çok doğru. O zaman şöyle diyelim. Bakın bu sözün altını çizin. Lütfen. Şu sözün altını çizin. Her üyenin düzenli işleyişi. Bakın. Tek bir parça fazla çalışırsa sağlıklı bir beden olmuyor. Eğer kol fazla çalışırsa, göz görevini yapmazsa beden sağlıklı değil. Düzenli işleyiş. Yani her birimiz yüklendiğimiz görevi düzenli bir şekilde yerine getirmek zorundayız. Burada bu çok önemli ve gerekli. Demek ki Süleyman'ın meselleri, lütfen ona da bakın, çok güzel özetliyor bunu. 27. bölüm Süleyman'ın meselleri 27 ayet 17. Bunun nedenini çok güzel, hikmetli Süleyman vurguluyor. Süleyman'ın meselleri Simon Svansik Sipsey'in ya. 27-17. Ne diyor orada?
Demir demiri biler, insan da insanı.
Görebildiniz mi? Ne diyor? Demir demiri biler, insan da insanı. Dedim ya, insan bir sosyal bir varlıktır. Değerli kardeşler, birbirimizi bıçak gibi bilelemek istiyorsak birbirimizle hareket halinde olmamız lazım. Bakın bir ayette okuyalım. Bir ayette vaiz yine Süleyman'ın aktarması bize. Vaiz, prediger herhalde değil mi? Ya vaiz 4. bölüm ayet 9. Dokuzuncu ayet. 4:9. Bununla da noktalıyorum. Saat 5 oldu zaten. Bu ayeti de okuyalım. Ne diyor? Güzel ayetse oku bakalım.
İki kişi bir kişiden iyidir. Çünkü emeklerine iyi karşılık alırlar.
Gördünüz mü sevgili kardeşler? Demek ki bütünlük içerisinde hizmet ettikçe daha fazla karşılık alıyoruz. Görebiliyor musunuz? Bütünlük içerisinde, beraberlik içerisinde hareket ettikçe, birbirimizi destekledikçe, birbirimizi bileledikçe, kemirdikçe değil ama uyum içerisinde birbirimizi destekledikçe ve bizi bekleyen nedir? Başarı, hamdolsun. O zaman bunu düşünelim. Birlikten kuvvet doğar. Çekirgeler bütünlük içerisinde hedefe ulaştılar. Bizler de hedefe ulaşmak istiyorsak aynı hedefe doğru bütünlük içerisinde birbirimizi bileleyerekten, destekleyerekten hizmet etmemiz gerekiyor. Eğelim yüreklerimizi. Gerçekten Rabbin önünde eğelim yüreklerimizi. Rab bizim yüreklerimizi biliyor. Düşüncelerimizi de biliyor. Hangi konuda zayıfız, hangi noktada zayıfız, onu da çok iyi biliyor ve görüyor. İçimizden bunu dile getirebiliriz. Rab bizim zayıflığımızı desteklesin, Rab zayıflığımızı eline alsın, bizi güçlendirsin diye. Dua edebiliriz ama 30 saniyenin sonunda da Sami yine Almanca olaraktan toplantımızı kapatabilir. Unutmayalım, çekirgelerin en büyük özelliği grup halinde hareket etmeleri.